Ayrım 27.
Sabahleyin Kamen, Todor dediği Peter Dostov'a yolladı. Getman'ın Bejanova köyüne gitmesi işini yoluna koyacaktı. Pek kolay değildi bu iş. Yolculuk sırasında ayakları şişmiş, zor basıyor diyere. Yaya gitmesi imkansızdı. Bir otomobil ya da at arabası gerekiyordu. 2 saat sonra bizim ihtiyar ahırın etrafında gezindi. 1-2 öksürdü ve onu dinlediğimizi anlayınca işin yoluna girdiğini, Bejanova'ya gidecek arkadaşın hazır olmasını, akşama yola çıkacağını, bizim köyden Lilo Donchev'in arabasını koşup onu götüreceğini fısıldadı. Köy uykuya daldıktan sonra hafif bir ıslık sesi Getman'ın yola çıkma zamanının geldiğini bildirdi. Kuvvetle el sıkışarak zaferden sonra sağ salim buluşmayı diledik birbirimize. Öyle bir zamanda yaşıyorduk ki yarına çıkıp çıkmayacağımızı bile bilemiyorduk. Getman'la yeniden 9 Eylül'den sonra Pleven'de buluştuk. Vasilevski müfrezesiyle gelmişti oraya. En sonunda Getman'ın yollanması işi tamamlanmıştı ve bizim de artık adam akıllı örgütlenme işlerine girişmemiz gerekiyordu. Burada da bir taktik hata işledim ben. Sonraları lafı olduğu zaman daima gülerdi arkadaşlar. Kurallara uymak benim için her zaman bir yasa olmuştur ve bu da çoğu kez hayatımı kurtarmıştır benim, ama bu defa nasılsa yanıldım. Köye geldiğimi, hiç olmazsa ilk zamanlarda köydeşlerimden hiçbirinin anlamamasını isterdim. Bu nedenle de bu kez Todor dedelerde bulunduğum sürece ne o ne oğlu, okul arkadaşım Todor beni tanımasınlar diye hemen hemen hiç konuşmuyor ve yüzümü göstermemeye çalışıyordum. İlk günü Todor dede samanın içinde yatan ve ona arkasını dönen bu küçük çocuğa pek dikkat etmemiş. Daha sonra kesik kesik, ince sesle söylenmiş. 1-2 söz dikkatini çekmiş onun ve bu gencin yüzünü görmek istemiş. Todor dede görmek istemiş ama ben yüzümü göstermemeye kararlıydım. Fakat yanlış çıktı hesabım. İhtiyarın ne kadar gözü keskin olduğunu unutmuştum. Getman'ı uğurladıktan sonra 3. günü toplantıyı ne zaman ve nasıl yapacağımızı anlamak için yanımıza çıktı ve Kamen'le konuşurken birdenbire onun sözünü keserek "Yahu Kamen, bu genç kız mı, öğrenci mi?" "Öğrenci, öğrenci," dedi Kamen bıyık altından gülümseyerek, "ama henüz küçük, sakalı bitmemiş daha." "İyi iyi," dedi Todor dede ve devam etti sözüne. Ama aşağı iner inmez oğluna şöyle demiş: "O genç arkadaş erkek değil, kadın, ama gizliyor kendisini, görünmek istemiyor. Belki de öyle olması, görünmemesi lazım." O zamana kadar bizim taraflarda kadın partizan yoktu ve ihtiyarın bu sözleri bizim genç yatan Meran'ı uyandırmış. Bir sebep uydurarak az sonra samanlığa çıktı. Merdiveni dayadığını duyar duymaz başımı iyice sarıp uyur gibi yaptım. O güya Grigor'la konuşuyordu ama ikide bir bana getiriyordu sözü. "Bizim köyde bu arkadaş mı irtibatta bulunacak?" "Evet, o." "Tanıyor mu bizim bu tarafları?" "Tanıyor." "Neden hep uyuyor? Ben geldikçe..." "Yorgun da ondan. Ne biçim partizan o öyle? 3 gündür ne dinlenebiliyor ne de uykusuna doyuyor." En nihayet burada kendimi tutamadım ben. Partizanlığın şerefini korumak için doğruldum. Gözlerini bana dikmiş olan Todor birden irkildi ve ilkten pek emin olmayarak "Dur, bu sen Mitka değil mi sen? Mitka, Mitka, tanıdım, tanıdım. Neden gizleniyorsun? Yabancı mıyız, dost değil miyiz? Neden güvenmiyorsun bize?" Bu son sözleri kalbi sızlayarak söyledi Todor. Buluşmanın sevinci bastıramadı bu acıyı ve yanıldığımı anladım ben. Selamlaşıp el sıkıştık okul arkadaşımla. Yan yana oturup öteden beriden konuştuk. Evlendiğini ve 4 yılda tam 3 çocuk babası olduğunu, hem 3'ünün de oğlan olduklarını söyledi bana. "Mitka, sen evlendin mi?" diye sordu. "Evet," diyerek kısaca cevap verdim ve boğazıma bir şeylerin tıkandığını hissettim. "Kocan, o da partizan mı?" "O da partizan." "Beraber misiniz?" "Hayır." Todor bu konuda pek konuşmak istemediğimi, daha doğrusu konuşamayacağımı anladı ve sustu. Biraz sonra da kalkarak "Gideyim artık," dedi. "Peki Todor, ama anladın ya, benden katiyen söz açma bir yerde." "Laf mı olur, Ogyana?" biraz kekeleyerek söyledi benim partizan adımı. "Sen nasıl istersen biz öyle yaparız." Akşam vatan cephesinin toplantısı olacaktı. Köy kenarında bir bal kulübesinde 10 kişi kadar toplandık. Çiftçi partisinden Ivan Eftimov, Don Çolilo ve Peter Zakov da buradaydılar. Biz Kamen ve Todor dede ile en son girdik kulübeye. Kenara, kapı yanında bir yere büzüldüm. Kamen biraz ileri geçerek uluslararası durumu konuştu. O zamanki uluslararası durum, dost orduların kaç şehir kurtardıklarından ve faşistlerin nerelerde yenildiklerinden ibaretti. Kame'nin konuştuklarının hepsini bildiğim halde yine de merakla dinliyordum onu. Çünkü o zamanlarda zaferleri dinlemekten daha sevinçli bir şey yoktu. Kame'nin raporundan sonra serbest konuşmalar başladı. Herkes duyduğunu, öğrendiğini anlatmak için acele ediyordu. Ben de ne zaman söz aldığımı anlamadım. Bir ara köylüler sustu ve o zaman kendi sesimi duydum. Konuşmamı bitirdikten sonra bir köşeden Ivan Eftimov'un kalın sesi yayıldı kulübeye. Hitler'in, Mussolini'nin, Goebbels'in, Göring'in, Köse Ivanov'un, Filov'un ve daha sonra bir sürü faşist yöneticilerin analarına sövüyordu ve öyle sunturlu küfürler yağdırıyordu ki oradakilerin hepsi hoşlanarak gülüştüler. Ancak Todor dedi ağır ağır kımıldayarak, ''Ivan biraz daha edepli sövsen iyi olur. Aramızdaki çocuk pek genç. Bizim bu sözlerimize kulağı alışık değil.'' dedi. ''Doğru söylüyorsun, haklısın.'' dedi Ivan. Sonra bir cep feneri çıkarıp doğruca gözlerime çaktı. Ben hemen kasketimi çekip yüzümü kapattım. ''Ya pek genç atılmışsın bu yollara be çocuk. Ele geçersek yazık olmaz mı bu yaşta sana? Ne denebilirdi böyle bir soruya?'' Köylüler fısıldaştılar. Kamen tekrar söze başladı. ''Şimdi arkadaşlar bakalım Radomirtsi köyünde vatan cephesinin neler yapması lazım? En kısa bir zamanda partizanlara ve illegallere yünlü giyecek toplaması, yiyecek toplayıp yığması, sığınaklar yapması lazım. Eve doğru gelirken Todor dede bana gizlice fısıldadı. Biliyor musun kimse tanıyamadı seni.'' Gayet can adamdı Todor dede, rahat olmamı istiyordu benim. Oysa daha ertesi günü bütün yataklar, devrimciler, remsisler, vatan cephesinden olanlar Boço'nun kızının partizan olduğunu, kendi köyüne geldiğini biliyorlardı. Bundan sonra ben yalnız ya da arkadaşlarla sık sık toplantılar yapıyordum kendi köyümde. Ama en hoşuma gideni remsislerle karşılaşmaktı. Genç kızlarla ve çocuklarla köyün kenarındaki tarlalarda buluşurduk. Ayın bulut altına gizlenmesini bekler, birer birer gelirlerdi. Uzun sürmezdi toplantılarımız. Kızların evden aşırdıkları yiyecek ve giyeceklerle babalarını kızdırdıkları yetiyordu. Eve geç kalmakla da kızdırmamalıydılar onları. Bu toplantılarda bizim köyün gençlerinde gördüğüm o temiz, dürüst coşkuyu, onların partiye olan derin ve samimi inançlarını hiçbir zaman unutmayacağım. Ertesi günün akşamı Todor dedelere akşam yemeğine indik. Vaktiyle annemin dostu olan Hristina nine beni gözleri yaşararak karşıladı. ''Ah yavrum, annen sağ olsaydı da görseydi.'' Sonra hepimiz sofraya oturduğumuz zaman başladı Kamen'i anlatmaya. ''Bizim Mitka soyuna çekmiş. Ana tarafından Makedondur o. Anasının dayısı da Komita'ymış. Makedon Hristo diye belki işitmişsinizdir Voivoda Veres kasabasından.'' ''Hayır, duymadım.'' dedi Kamen. ''Çünkü Hristina nine sadece ona yöneltmişti sorusunu.'' Onuşta da dedesi firar etmiş. Makedonya'dan, Voivoda'dan ötürü. Ve gene bu sülalede belirdi Komita, Mitka. Yemekten sonra Hristina nine ve gelini Gena bize örtünmek için sandıktan en güzel çergeleri çıkarmaya başladılar. Fakat Kamen, ''Zahmet etmeyin, gerek yok.'' dedi. Çünkü daha o akşam yola çıkacaktık. Koca nine hayıflandı ve tez evden yiyecek bir şeyler koydu bir torbaya. Aynı gece Çervenbaryang'a vardık ve Botu Batov'un evine geldik. Kendisi de karısı da kızı Lalka'da, tüm ailesi bizim sadık dostlarımızdılar. Kamen Lalka'ya parti şehir komitesinden arkadaşlarla toplantı için irtibata girmesini söyledi. Bir ay köy ve kasabaları dolaştık bölgemizde. Öyle sanıyorum ki tüm çalışmalarımız sadece köylerin ve insanların adları değiştirilerek 8-10 satırla anlatılabilir. Filan yere gittik, filancalarla karşılaştık, falan filan sorunları konuştuk. Arkadaşlar filan fişmekan yerde toplanmışlar. Filancanın samanlığında yattık, ertesi gece filan yere yollandık. Ve Çervenbaryang askeri ilinin 11. askeri harekat bölgesinden yönetici arkadaşların çalışmaları hakkında rapor vermeleri ve genel bir çalışma planı kabul etmeleri için toplanacakları Teteven ilçesinin Glojene köyüne gidene dek hep böyle geçti. 11. Bölüm. Parti İl Komitesi Sekreteri Peko Takov, komite üyeleri Netso Garvanski ve Thomas Stefano ve Dobretski köyünün RMS İşçi Gençler Birliği Bölge Komitesi Sekreteri Vasil Simenov Çavdar, Glojene köyündeki Nikola Vracev'in evine geldikleri zaman artık kış iyice basmış, Aralık ayı soğukları başlamıştı. Biz Grigor Vilev'le iki gündür orada bekliyorduk. Nikola Vrachev kendisinin de dediği gibi istikamlarda devrimci olmuştu. 1918 yılında terhisinden sonra inançlı bir solcu olarak dönüyor ve köyde parti örgütünü kuranlardan biri oluyor. Nikola Vrachev'in kendine özgü bir niteliği var. Karısını, çocuklarını, hatta gelinini bile politikadan uzak tutmuyor. Evdekilerin hepsi aktif savaşçı devrimcilerdir. Parti uğruna mallarını, mülklerini de canlarını da fedaya hazırdırlar. 1944 yılının ilkbaharında müfrezenin kalabalıklaştırılmasına girişildiği zaman Nikola dede 57 yaşında olmasına rağmen hiç ikirciklemeden küçük oğlunu da alarak partizanlık yolunu tutmuştu. Oğlu Brusen Savaşı'nda öldü. İki evi vardı Nikola dedenin. Biri daha gösterişli olanı Glojene köyünde, diğeri Topilişte mahallesindeydi. Topilişte'deki evine kulübe derlerdi ama iki büyük odası, daha da büyük bir mutfağı vardı bu 1,5 katlı güzel evin. Ev halkı hemen bütün yılı burada geçirirdi. Meyve bahçesi, erik kurutma yeri, hayvanların ahırı, 10 ekmek birden pişiren koca fırın bile buradaydı. Kulübe eski bir partizan sığınağı ve buluşma yeriydi. Bir zamanlar Lazar Stanev de buraya sığınmış. Hatta ömrünün son 3 ayını burada geçirmişti. Ayrıca başka iki özelliğinden ötürü burası gayet iyi bir sığınak, buluşma ve konferans yeriydi. Birincisi, ev balkanın içinde mahallenin kenarındaydı. Koca ormana dalabilmek için bahçelerin içinden sadece 100 adım geçmek lazımdı. İkincisi, bütün mahalle bir partizan üssüydü. Belki de müfreze ile doğrudan bağlantısı olmayan ancak 2-3 ev vardı. Konferans gününde kulübede sadece kadınlar ve çocuklar bulunuyordu. Artık 63 yaşında fakat sağlam bir köylü kadını olan Tsonka nine, 4 yaşındaki kız torunu küçük Tsonka, güzel daima güler yüzlü ve hiç aylak durmayan genç gelini Yona ve bir de 6 yaşındaki Koli oradaydılar. Şimdi bu satırları yazarken dördü de sağ salim yaşıyorlar. Faşizme karşı aktif savaşçı olarak tanınan Tsonka nine torunlarının torunlarını görmek istiyor ama torunlarının ağır davrandıklarından yakınarak göremeyeceğine üzülüyor. Yona da torun hayal ediyor ve yarınki gelin ve güveyleriyle kilim dokuyor. Küçük Tsonka artık büyümüş. Bulgar Filoloji Fakültesini bitirmek üzere. Nikola dedenin torunu Koli de Endüstriyel Kimya Fakültesinde okuyor. Sadece iki imtihanı kalmış. Yakında diplomasını alacak. İşte o gün bizi yalnızca kadınlarla çocuklar karşıladılar. Akşamleyin Tsonka nine bizi büyük odaya yerleştirdi. Odaya kırmızı ve kehribar gibi sarı elmaslar istif edilmiş. Biz partizan iştahıyla gömüldük elmalara ama o kadar çoktular ki ne kadar yesek hiç eksilmiyordu. Sabahleyin kahvaltıdan sonra Yona bizi güneye bakan odaya götürdü. Bu oda daha küçük ve daha tertipliydi, dağa bakıyordu. Peko Takov bize cephedeki durumu anlattıktan sonra, ki her gün sevinçliydi haberler, biz de sorumlusu olduğumuz bölgelerde parti ve gençlik örgütlerinin durumunu rapor etmeye başladık. Bizde de sevinçli haberler o kadar çoktu ki güneşin evin ardına ne zaman geçtiğini hiç anlayamadık. Yonka sofranın hazır olduğunu bildirerek konuşmalarımızı kesti. Elmaların bulunduğu odaya gittik. Siniye taze bir çörek ekmeği, fasulye yahnisiyle dolu kocaman sırlı bir çanak ve koca bir çanaklı biber turşusu konmuştu. Biz yutkunmaya başlayarak hemen sarıldık ağaç kaşıklara. Ama daha ilk lokmalarımızda çardağın üstünden Yona'nın sesi duyuldu boğuk boğuk. ''Aman polisler, kör olasıcalar!'' Fırlayarak silahlara yapıştık. Yona odaya girdi ve Glojene Manastırı'ndan yana yoldan iki sivil kişiyle üç polisin gelmekte olduklarını bildirdi. ''Allah canlarını alsın, size rahat ekmek de yedirtmediler.'' diye lanet ediyordu onlara. Kaybedilecek vakit yoktu. Pencereden atlayıp güneydeki odaya geçtik. Oradan da ormanın yolunu tuttuk. Yona ile anlaşmıştık. Polisler gittikten sonra mümkünse yanımıza gelecekti. Bir dakika sonra artık uzaklaşmıştık evden ve gizlenmek için uygun bir yer bulduktan sonra Nikola dedelerde olup biteni gözlemeye başladık. Bizden sonra da davetsiz misafirler çıkıp gittiler aşağı köye doğru. Onları uğurlamaya çıkan Yona uzaklaşmalarını bekledikten sonra acele bize doğru geldi. Yona yanımıza gelip oturduktan sonra Netso sordu. ''Ne var, niçin gelmişler?'' ''Rakı arıyorlarmış. Allah belalarını versin.'' Yona elini kaldırıp başörtüsünü düzeltti. Güya rakı arıyorlardı ama bütün evi alt üst ettiler. Sergenlere de baktılar, sandıkları da karıştırdılar. ''Rakı, kime anlatıyorlar bunu? Neyse, siz dönün de devam edin yemeğinize. Anam da öyle dedi. Dönüp gelsinler de yesinler yemeklerini.'' dedi. Dönecek değildik ama sevindik Yunan'ın davetine. Aramadan 10 dakika sonra yeniden eve dönmek delilik olurdu. Belki de gözaltına alınmıştı ev. Akıllarına bir şey esti mi her an geri dönebilirdi polisler. Dostlarımızın bu sonsuz fedakarlığı sevindirdi bizi. Sıradan bu iki köylü kadını büyük kitaplar okumamışlardı ama partinin hak yolunu, hayati gücünü kalpleriyle sezmişlerdi. Onun için de bu yolda her şeyi fedaya hazırdılar. ''Hayır dönmeyeceğiz Yona'' dedi Peko. ''Dönmemeliyiz.'' ''Sen eğer mümkünse ver yemeği Maria'ya, getirsin bize.'' Maria komşu evden yatağımızdı ve biraz sonra ıslıkla Shumi Maritsa'yı çalarak bizim bulunduğumuz çadılığa yaklaştı. Shumi Maritsa, Maria'ya verdiğimiz parolaydı. Yemekten sonra devam etti yarıda kalan oturum. Kışın gelmekte olduğu göz önünde bulundurularak bölgenin ve insanların yeniden bölüştürülmesine gidildi. Derin karda sadece dağda değil, köyler arasında da çok zor olacaktı yolculuklar. Onun için de önceden önlem almak gerekiyordu. Oturumda Çavdar Partizan grubundan Nikola Pelov'la kış aylarını benim doğduğum köy olan Radomirsi'de geçirmemiz kararlaştırıldı. Bölgeyi dolaşmak için çıkış yeri burası olacaktı. Akşamleyin ev sahipleriyle vedalaştıktan sonra herkes kendi yolunu tuttu. Daha o gece Lukovit kasabasına yardım ve doğruca Rendak Yotolar'a gittim. Dilan'ı beni bir öz ana gibi karşılayıp sabahın erken saatlerine kadar da yanımda kaldı. 3 gün sonra burada Koli Pelov'la buluştuk. Bir gece Netso Garvanski getirdi onu buraya. Ertesi akşam evden sessizce çıkıp Radomirtsi köyüne gittik. Netso da gelecekti bizimle beraber. 100 adım kadar gider gitmez iri yapılı bir polis fırladı karşımıza karanlıkta. Bize doğru gelmeye başladı acele. Anlaşılan yolumuzu kesmek istiyordu. Adımlarımızı hızlandırdık. Fakat gür bir ses ortalığa yayıldı. Dur, polis yoklaması. Durduk. Sadece komutanımızın ne diyeceğini işitebilmek için durduk. Netso emir verdi. Ogiana ileri yürüsün. Nikolay sola dönsün. Üçümüz üç yöne dağıldık. Netso biraz sağa ve geri dönmüştü. Polis şaşırdı. 3 kişiden en küçüğü, en ufak tefek olanı devam etmişti yola. İleri ovaya doğru. Öbürleri geri kalıyorlardı. Polis arkamdan yürüyerek haykırıyordu. Hey küçük, dur orada. Fakat küçük daha da hızlı yürüyordu. Ve belki de bu arada polis daha dikkatli bakarak elimde namlusu yere çevrili tüfeği görmüş ve karşısında olanın bir çocuk değil de illegal olduğunu anlamış olabilirdi. Çünkü tabancasını çekip haykırdı. Dur, yakarım canını. Netso arkasındaydı. Çoktan yere serebilirdi onu. Sonradan şöyle anlatıyordu. Nasıl ateş edebilirdim? İkiniz de bir hizadaydınız. Kurşun onu geçip sana da yetişebilirdi. Fakat polisin silahını çekip ateşlemeye niyetlendiği sırada Netso bir iki sıçrayışla sırtına çullanmıştı. Artık sıkacağı kurşunun beni de vurması diye bir korkusu kalmamış Netso'nun. Dayamış tabancasının namlusunu polise, bir kurşunla almış canını. Silah sesini duyunca dönüp baktım. Hiç beklenmedik bir manzara gördüm süt beyaz dolunay ışığında. Netso ile polis yere düşmüşlerdi. Koli ile koştuk onların yanına. Fakat Netso hemen doğruldu ve çabucak polisin elinden tabancasını çekip aldı. Birkaç gün sonra bizim bu talihsiz izleyicimizin gerçek bir polis soyundan olduğunu öğrendik. Küçük kardeşiyle birlikte Sofya'da polislik yapıyorlarmış. Büyük biraderleri de Lukovit kaymakamlığında jandarma çavuşuymuş. Tutak dedikleri bu polis izinli olarak gelip dururmuş. Anlaşılan bu akşam kendi girişkenliğini, Sofya polislerinin hünerini, marifetini göstermek istemiş Lukovitli meslektaşlarına. Ama bu marifetler hayatına mal oldu onun. Çünkü biz partizanlar da, illegaller de çokçası tutsak edilen polisleri bile serbest bırakıyorduk. Yeter ki ellerini kana bulamamış olsunlardı. Böyle durumlarda polislikten hemen vazgeçemezlerse zarar görebilecekleri yolunda uyarmada bulunmak yetiyordu onlara. Ve çokçası iyi sonuçlar verirdi bizim bu taktiğimiz. Gece patlayan silah sesleri Lukovit makamlarını telaşlandırdı. Polis alarm durumuna getirildi. Motosiklet sesleri duyuldu. Arama tarama işine hazırlanıyorlardı. Bir an önce kasabadan uzaklaşıp güvenilir bir sığınak bulmamız gerekiyordu. Hiç vakit kaybetmeden Radomirtsi'ye doğru yürüdük. Ama şimdi yolumuz hayli uzuyordu. Çünkü bayırı dolaşıp Zlatna Panega Nehri kıyısınca yürümek zorundaydık. Polis şosenin çıkış noktalarını mutlaka abluka altına almış olmalıydı. Kabuslu bir uyku gibidir hatırımda o gece. Ayaklarımız köklere, çadılara dolaşa dolaşa, düşe kalka yürüyor, acaba peşimizden geliyorlar mı diye durup dinliyor ve tekrar yürüyorduk ileriye. Öyle sanıyorum ki yaptığımız o büyük dolanma ile belki 20 kilometreden fazla yol yürüdük. Ayaklarımız artık çoktan su içinde kalmıştı ve gitgide elbiselerimiz de ıslanıyordu. Yarı bere kadar su içinde kalmıştık. Nehir kıyısını bırakıp tarlaların içinden geçerken bataklık bizi çekiyordu. Ayaklarımızın altı sanki toprak değil de koyu bir tutkal döşeliydi. Karanlık artık ağır ağır sıyrılıyor, tan yeri ağarmaya başlıyordu. Biz ise hala köye varamamıştık. Köyün kenar evlerine ulaştığımız zaman artık ötede beride tek tük kapıların gıcırdadığı duyuluyordu. Erkenci çiftçiler ahırlara gidip hayvanlarına bakıyorlardı sabah sabah. ''Görürler burada bizi'' dedi Nesto duraklayarak. ''Görürler ve bir iş gelir başımıza. Ne dersin Okyan'a?'' ''Görebilirler'' dedim. ''Ya tehlikeli'' dedi Koli. ''Ne yapalım öyleyse?'' Bu soru üçümüzün de karşısında dikildi. Başladık etrafa bakınmaya ve birden vatan cephesi toplantısı yaptığımız bağdaki kulübe ilişti gözümüze. Yola pek yakın değildi, yan tarafa düşüyordu ve köye hem yakındı hem de köy dışındaydı. Oraya gidelim, ne dersiniz? İki erkek çabucak bir göz attılar kulübeye doğru ve birbirlerine baktılar. Soğuktan gebeririz orada diye mırıldandı Koli. Görmüyor musun orası yel değirmeni? Birden herhangi bir yatağın evine gider yerleşiriz umuduna kapılmışım. O kadar çekiciydi ki bu umut, kendimi adeta Todor dedelerin sıcacık mutfağına ya da ahırına giriyor sanmıştım. Nelson'un sert sesi dağıttı bu kuruntumu. Yürüyelim. Ve yürüdük kulübeye doğru. Dostlarımızdan birine gitmek gerçekten delilik olurdu. Kem gözler görebilirdi bizi. Gözde olan devrimcilerden hepsinin evlerinde arama tarama yapabilirdi polis ve büyük bir felakete yol açabilirdi bu. Kulübe kerpiçten yapılmıştı. İki penceresi vardı iki yanında. Ama camsızdı pencereler, yer esiyordu içeride ve öyle bir hava akımı vardı ki yarım saat içinde sırtımızdaki elbiseler kabuk gibi olmuşlardı. Netso barınağı gözden geçirdi. Çarpışma halinde kimin nerede duracağını belirledi ve soğuktan moraran yüzüme bakınca derhal emretti. Jimnastik! Ne diye sordum ben ama birden anladım ki kurtuluş jimnastikteydi. Hiç de çöküp kalkacak, eğilip doğrulacak halde değildim ama Netsu'nun komutlarını kusursuz yerine getiriyordum. Yarım saat sonra hareketten ısınmış olarak birbirimize sokulduk. Bir yer yaptık gözetlemek için ve bekledik günün geçmesini. Oysa gün daha batmamıştı. Ortalık aydınlandıktan sonra şosede birkaç sepetli motosiklet sesi duyuldu. Polisler geldi köye ve Radomirtsi köyü iki günlük bir abluk altına alındı. Burada izlenen av bizdik. 7-8 jandarma ile güvenilir 50 kadar köylü de avcılardı. Tüm bölgenin kuşatılmasına yeterli değildi polis birlikleri. Esaslı bir arama tarama ancak Lukovit ile Çervenbaryang'da yapılabilmişti. Köylere 5'er 6'şer jandarma yollanmıştı. Bunlar muhtarlıkların yanında olanlarla ve güvenilir köylülerle birlikte yoklamaya çıkmışlardı. Radomirtsi'de tek bir evde bile arama yapılmamıştı ama kırlarda bir jandarma ile 4-5 köylüden ibaret gruplar akşamın geç saatlerine kadar dolaşıp her yere dalıp çıkıyorlar, her kulübeye uğruyorlardı. Bize yakın gelenleri gördükçe az mı ürperiyorduk ya buraya da uğrarlarsa diye. Anlaşılan hiçbiri partizanların köyün dibinde bir kulübeye gizlenme cesareti göstereceklerine ihtimal vermiyordu. Bizi kurtaran da bu olmuştu. Gündüz kulübede ancak emekleyerek hareket edebiliyorduk. Böylece geceyi bekledik. Partizan avına çıkanların gözünden korudu bizi gecenin karanlığı. Kulübede pencerelerden birinin önüne dikilmiş, köyün titreşen ışıklarına bakıyor ve sıcacık odalarına toplanmış insanlara imreniyor, hatta haset ediyorduk. Ve sanki bizi avutmak için Netso, ''Ya bu kulübede olmasaydı ne olurdu halimiz? Üstelik yağmur da yağıyordu.'' dedi. Bunu düşünerek halimize şükretmeliydik ama Koli hoşnut değildi bu avuntudan ve kalın sesiyle